Ayrım 17. 20 gün sonra Manyoro ile Loikot'un aslansız bölge olarak tanımladıkları bir yerde Prenses yaban domuzu katliamına devam etsin diye Şafak'la birlikte atlarına binip kamptan ayrıldılar. Üçü gerçekten çok uzun dişli olmak üzere şimdiden 50'den fazla aslan vurmuşlardı. Kamptan 1 kilometre uzaklaşmamışlardı ki açık arazinin orta yerinde tek başına duran siyah yeleli dev gibi bir aslanla karşılaştılar. Prenses hiç duraksamadan ve atından inmeden küçük Manliher'ini doğrulttu ve bir cerrah hassasiyetiyle mermiyi aslanın beynine gönderdi. Normal şartlarda iki masainin bu performans karşısında daha coşkulu olmaları gerekirdi. Ama hayvanın postunu yüzmeye başladıklarında her ikisi de oldukça durgundular. Tebriklerini sunmak Leon'a kaldı ve prenses de bunu hiç umursamadı. Loikot'un Manyoro'ya bu aslanın burada olmaması gerekirdi. Nereden geldi ki diye mırıldandığını duydu. Manyoro somurtkan bir ifadeyle Nivele Muvoipe getirtti diye cevap verdi. Prensese Swahili dilinde beyaz saç adını vermişlerdi. Manyoro ismin önüne mem sahip veya baby gibi herhangi bir saygı ünvanı koymamıştı. Leon Manyoro senin için bile bu kadar aptallık diye çıkıştı. Aslan yaban domuzu leşlerinin kokusuna gelmiştir. Havada isyan kokusu vardı. Lucima Manyoro'ya bir şeyler söylemiş olmalıydı. Manyoro abartılı bir kibarlıkla ''Bu Vana daha iyi bilir'' dedi ama o arada ne Leon'a bakmış ne de gülümsemişti. İki masai postu yüzmeyi bitirdikten sonra prenses için aslan dansı yapmayarak ayrı bir yerde oturup enfiye çektiler. Leon bunu vurgulayınca Manyoro cevap vermedi ama Loikot ''Dans edip şarkı söyleyemeyecek kadar yorgunuz'' diye mırıldandı. Katlanan yeşil postu sırtlayıp kampa doğru yola koyulduğunda Manyoro'nun Nandi okuyla vurulan bacağındaki aksama her zamankinin aksine iyice belirginleşmişti. Bu da onun itirazını ya da hoşnutsuzluğunu gösterme yoluydu. Kampa girince prenses eğrinden atladı ve uzun adımlarla yürüyüp çadırın önündeki katlanır koltuğa oturdu. Binici kırbacını masaya attı, şapkasını çıkarıp çadıra fırlattı. Sonra da örgülerini savurup, ''Courtney, beceriksiz aşçına söyle bana bir fincan kahve getirsin.'' dedi. Leon isteği mutfak çadırına iletti ve birkaç dakika sonra İsmail gümüş bir tepsi üstünde buharları tüten bir kahveyle koşturdu. Tepsiyi masaya bırakıp fincanı prensesin önüne koydu. Sonra da kadının koltuğunun arkasında durup kovalanmayı bekledi. Prenses fincanı dudaklarına götürüp bir yudum aldı. Yüzünde bir tiksinti ifadesi belirdi ve fincanı çadıra fırlattı. ''Siz beni dişi domuz mu sanıyorsunuz ki önüme bu domuz yemini koyuyorsunuz?'' diye bağırdı. Masadan binici kırbacını kapıp ayağa fırladı. ''Bana saygılı davranmayı öğreneceksin köle!'' Kırbacı İsmail'in yüzüne indirmek üzere kolunu kaldırdı. İsmail kendini korumak için hiçbir şey yapmadı ama dehşet ve şaşkınlıkla kadına baka kaldı. Kadın kırbacı indiremeden Leon yerinden fırlayıp bileğinden yakaladı. Prensesi kendine doğru çevirdi. ''Majesteleri, benim ekibimde kimse köle değil. Bu safariye devam etmek istiyorsanız bunu hiç unutmayın.'' Kadın boğuşmayı bırakana kadar bileğini tutmaya devam etti. Sonra da şimdi çadırınıza gidip akşam yemeğine kadar dinlenmenizi öneriyorum diye devam etti. Belli ki aslan avının heyecanı sizi iyice hırpalamış. Leon bileğini bırakınca prenses hızla çadıra daldı. İsmail yemek zamanının geldiğini haber veren gongu çalınca da çadırından çıkmadı ve Leon yemeğini yalnız yedi. Yatmaya gitmeden önce gizlice prensesin çadırını kontrol etti ve kandilinin hala yandığını gördü. O da kendi bölümüne gidip av defterini doldurmaya başladı. Çadırda yaşanan olayla ilgili bir şeyler yazacakken aklına Penrod'un uyarısı geldi. O da duygularını yazmak yerine ''Bugün prenses çok iyi bir binici ve atıcı olduğunu bir kez daha kanıtladı.'' diye yazdı. Devasa aslanın karşısında sergilediği soğukkanlı tutum olağanüstüydü. Kendisini tanıdıkça avcılık yeteneklerine olan hayranlığım artıyor. Sayfanın üstünde kurutma kağıdı gezdirdi ve av defterini tekrar çekmecesine koyarak kilitledi. Sonra yarım saat boyunca amcası Penrod'un Kitchener'la Pretoria'ya adını verdiği ve Boer Savaşı anılarını anlattığı kitabını okudu. Göz kapakları düşmeye başlayınca da kitabı kenara bırakıp soyundu ve cibinliğin altına girdi. Kandili üfleyip söndürdü ve iyi bir uyku çekmek üzere yatağına yerleşti. Gözlerini yeni kapamıştı ki prensesin çadırının bulunduğu yerden gelen tabanca sesiyle irkildi. Aklına ilk gelen aslan ya da leopar gibi tehlikeli bir hayvanın çadıra girdiğiydi. Cibinlikle biraz boğuştuktan sonra yataktan çıkıp acil durumlar için her zaman hazırda tuttuğu Holland'ı kaptı. Sadece pijamasının altını giymiş olarak kadının çadırına koştu. Kandilinin hala yandığını gördü. ''Majesteler iyi misiniz?'' diye seslendi. Cevap gelmeyince sinek telini itip tüfeği ateşe hazır durumda içeri daldı. Sonra şaşkınlık içinde durdu. Prenses çadırın ortasında duruyordu. Gümüş saçları dalga dalga beline kadar inmekteydi. Neredeyse şeffaf denecek pembe bir gecelik giymişti. Kandil arkasında durduğu için uzun ince bedeninin hatları tamamen ortadaydı. Ayakları çıplaktı ve şaşılacak kadar küçük ve biçimliydi. Bir elinde binici kırbacı, diğerinde 9 milimetrelik Luger tabancası vardı. Havada hala barut kokusu hissediliyordu. Öfkeyle çarpılmış yüzünde alev alev yanan safir gibi gözlerle Leon'a baktı. Luger'i kaldırıp branda tavana bir daha ateş etti. Sonra da silahı neredeyse çadırın yarısını kaplayan devasa yatağın üstüne fırlattı. ''Senin aşağılık herif, bütün hizmetkarlarının önünde bana pislik muamelesi yapabileceğini mi sanıyorsun?'' Bunu söylerken kırbacını hırsla sallayarak Leon'a doğru birkaç adım atmıştı. ''Senin de yanında çalışan o yaratıklardan hiçbir farkın yok.'' Leon ''Lütfen kendinize hakim olun madam.'' diye uyardı. ''Sen benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Ben Hohenzollern Sarayı'na mensup bir prensesim. Sense avam tabakasından bir zavallısın.'' Kadın çok iyi İngilizce konuşuyordu. Soğuk bir gülümsemeyle, ''Ah Zoe, sonunda kızabildin demek köle. Kavga istiyorsun ama cesaretin yok. Karnın fazla yumuşak. Benden nefret ediyorsun ama tüm aşağılamalarıma katlanmak zorundasın.'' dedi. Kırbacını Leon'un ayaklarına doğru fırlattı. ''Kaldır o tüfeği, onunla yumuşak erkekliğini kurtaramazsın. Kırbacı al yerden.'' Leon Holland'ı çadırın girişindeki pasmasın üstüne bıraktı ve kırbacı yerden kaldırdı. Öfkeden titriyordu. Kadının hakaretleri sinirlerini bozmuş ve patlama noktasına getirmişti. Kırbaçla ne yapacağından emin değildi ama sağ elinde tutmak iyi geliyordu. ''Embogo, her şey yolunda mı? Silah sesleri duyduk. Bir sorun mu var orada?'' Manyoro çadırın dışından alçak sesle bunları sorunca prenses birkaç adım geri çekildi. ''Leon git Manyoro, ötekileri de götür, ben seslenene kadar da hiçbiriniz gelmeyin.'' diye bağırdı. ''Ne diyor bu vana?'' Uzaklaşan ayak seslerini duydu ve prenses yüzüne güldü. ''Yardımı onlardan istemeliydin, benim karşımda tek başına duracak cesaretin yok.'' Tekrar güldü. ''Ya şimdi yine kızdın, bu iyi işte, beni kırbaçlamak istiyorsun ama cüret edemiyorsun.'' Yüzleri arasında birkaç santim kalana kadar eğildi. ''Elinde kamçı var, niye kullanmıyorsun? Benden nefret ediyorsun ama korkuyorsun da.'' Hiç beklenmedik bir şekilde Leon'un suratına tükürdü. Leon içgüdüsel olarak kırbacı savurdu ve darbe kadının yanağına geldi. Prenses elini kırmızı yüzün üstüne kapatıp acıklı bir sesle, ''Evet bunu hak ettim, kızınca güçlü oluyorsun.'' Sonra Leon'un ayaklarına kapanıp dizlerine yapıştı. Leon davranışından dolayı kendinden iğrenmişti, titriyordu ve kamçıyı çadırın bir köşesine fırlattı. ''Size iyi geceler dilerim majesteleri.'' Dönüp çıkmaya çalıştı ama kadın ondan beklenmeyecek bir güçle bacağından çekti. Leon dengesini kaybedince de bütün ağırlığıyla sırtına abandı ve Leon altta prenses üstte yatağa devrildiler. ''Leon deli misiniz?'' diye sordu. Kadın ''Evet'' dedi, ''deliriyorum senin için.'' Prenses Leon'u bıraktığında şafağın sökmesine bir saat kalmıştı. Kendi çadırına dönerken onca gürültüye, kadının inlemelerine rağmen sekreteriyle hizmetçilerin çadırlarında ışık olmadığını fark etti. Hepsi de prensesin kaçamaklarına çoktan alışmış olmalıydı. Ertesi sabah kahvaltıda prenses hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Hizmetçilerine çıkıştı, sekreterine zalim şakalar yaptı ve ikinci fincan kahvesini bitirene kadar Leon'u görmezden gelip kibar selamına bile karşılık vermedi. Sonra ayağa kalkıp, ''Courtney, bugün domuz öldürmek için içimde büyük bir istek var.'' dedi. Leon'un ayarladığı küçük av hayvanlarını öldürmek prensese sonsuz zevk verdi. Leon'la iz sürücüler gür çalıların arasında bir yaban domuzunu kıstırıp prensesin bulunduğu açık alana doğru sürüyorlardı. Hayvan çalıların arasından fırlar fırlamaz da kadın Manliher'le onu deviriyordu. Hizmetçilerinden güzel olan Heidi'ye yedek şarjörleri doldurmasını öğretmişti. Her biriyle 6 atış yapıyordu ve boşalan anında değiştirilebiliyordu. Hazneyi açıp boşalan şarjörün düşmesini sağlıyordu ve Heidi çocukluğundan beri yapmak zorunda olduğu dikiş işleriyle ustalaşmış, pembe parmaklarıyla havada yakalıyordu. Sonra prenses dolu şarjörü yerine yerleştirip neredeyse hiç durmadan ateş etmeye devam ediyordu. Saniyeler içinde 20 atış yapıyordu. Yaban domuzları sık sık avcıları şaşırtıyor, beklenmedik yerlerden kaçıyor veya majeselerine ateş etme fırsatı vermeden Leon'la adamlarına doğru koşuyordu. Bu gibi durumlarda prenses ya soğuk bir öfke nöbetine kapılıyor, Leon'la adamlarına sövüyor ya da biraz daha kan döktükten sonra buz gibi bir sessizliğe bürünüyordu. Akşam üzerine doğru safları Max Rosenthal, İsmail ve post yüzücülerle sıklaşan Leon ve iz sürücüler safarinin en muhteşem sürek avını gerçekleştirmeyi başardılar. Prensesle yardımcısının önüne 23 tane erkek, dişi ve yavru yaban domuzu sürmüşlerdi. Kadın 22'sini öldürmeyi başardı. Kurtulan tam o ateş ettiği sırada yön değiştiren yaşlı bir dişiydi. Mermi üstünden geçerken hiç beklemediği bir anda prensesin bacaklarının arasına dalıp kadını düşürmüştü. Eteği dizlerinin üstünde, şapkası gözlerine inmiş olarak doğrulup oturan prenses, "Seni küçük pis hilekâr!" diye bağırdı. Domuz ise filama gibi dimdik tuttuğu kuyruğuyla çalıların arasına dalıvermişti. O gece yemekte prenses adeta cana yakın ve içtendi ama tamamen değil. Leon'dan o enfes krug'dan bir kadeh daha koymasını istedi ve uzun beyaz parmaklarıyla bir üzüm soyup Heidi'nin dolgun dudaklarının arasına koydu. "Ye canım, bugün iyi iş çıkardın," diye zorladı. Fakat hemen ardından sekreterine bağırdı ve kendisinden özür dilemeden domuz pirzolasını eliyle yedi diye masayı terk etmesini istedi. Bağırması sona erince de tek kelime daha etmeden kalkıp çadırına gitti. Uzun, sıcak ve zor bir gün olmuştu. Leon iyi bir uyku çekmeyi umuyordu. Dişlerini fırçalayıp pijamasının önünü iliklerken yine o ölümcül silah sesini duydu. "Kral ve ülkem için," diye homurdanarak çadırdan çıktı. Ama bu gece için prensesin ne tür bir eğlence hazırladığını da merak ediyordu. Kadın koca yatakta bitkin bir şekilde uzanıyordu. Ancak yalnız değildi. Hizmetçisi Heidi çadırın ortasında diz çökmüştü. Sırtındaki minik eğer ve ağzındaki altın gem dışında çıplaktı. Başını savurup kişnediğinde dizginlerindeki altın çanlar ötüyordu. "Prenses Küheyla'nı seni bekliyor Courtney," dedi. "Binip küçük bir tur atmak ister misin?" Bu fanteziden sıkılınca Heidi'yi gönderdi. Ama Leon da kızın peşinden çıkmak üzereyken onu durdurdu. "Gidebilirsin demedim Courtney." Yanında yer gösterip, "Biraz daha kal da sana Berlin'deki arkadaşlarımla yaptığımız yaramazlıkları anlatayım." Kaz tüyü şilte yumuşak ve sıcaktı. Leon kadının yanına uzandı. Başta anlattıklarını ilgisizce dinledi. O kadar inanılmaz şeylerdi ki gerçek olmasa gerekti. Ancak cehennem zebadilerinin yapacağı işlerdi. Cadılık ve şeytana tapma üzerine müstehcen ve günahkar eylemlerdi. Sonra ensesindeki tüyleri diken diken eden bir duyguyla kadının Alman aristokrasisinin ve ordusunun üst düzey insanlarından söz etmekte olduğunu anladı. Prensesin eğlenceli skandallar olarak nitelendirdiği olaylar siyasi bombalardı. İnsanı terleten inanılmaz bombalardı. Penrod böyle bir bilgiyle ne yapacaktı? Acaba tek kelimesine inanır mıydı? Ertesi gece yine zorlu bir av gününün ardından av defterine o günün gelişen olaylarını yazarken prensesin sözünü ettiği tüm isimleri hatırlamaya çalıştı. Sayfalardan birinin arkasına isimleri yazdı. Bitirdiğinde 16 isme ulaşmıştı. Bir huzursuzluk hissettiğinde defteri kaldırıp kilitlemek üzereydi. Bunu Penrod'dan ve benden başka kimse okumayacak. Fakat uyumaya hazırlanırken bir huzursuzluk beynini kemiriyordu. Sonunda çekmeceyi açıp usturasını çıkardı, isimlerin yazılı olduğu sayfayı dikkatlice kesti. Sonra kandilin alevine tutarak yaktı. Yere dökülen külleri ayağıyla ezip müşterisinin emirlerini beklemek üzere yatağına girdi. Ama o gece tabanca sesini duymadan uyumuştu. Şafağın ilk ışıkları çadırına süzülürken 7 saat kesintisiz uyumanın keyfi ve zindeliği de uyandı. Grup kahvaltısını bitirmeden Manyoro ana çadıra gelip sadece Leon'un görebileceği şekilde eşiğe çömeldi. Leon'la göz göze gelir gelmez de kalkıp uzaklaştı. Leon izin isteyerek Manyoro'nun peşinden gitti. Manyoro hizmetkarlara ait bölümde bekliyordu. Leon canını sıkan nedir kardeşim diye sordu. Svalu'yu yılan sokmuş. Svalu baş post yüzücüydü. Leon endişeyle ne tür bir yılan olduğunu görmüş mü diye sordu. Futa yılanı, Embogo. Emin misin? Leon inşallah Afrika'nın en zehirli yılanı olan siyah mumba değildir diye düşünüyordu. Yatağına gelmiş, soktuktan sonra post bıçağıyla 3 kez öldürmüş. Yılanı gördüm, Futa. Svalu hayatta mı? Evet, Mambogo, atalarına kavuşmadan önce senin kutsamanı istiyor. Hemen ona götür beni. Çabucak kamp alandaki saz kulübelerden birine gittiler ve Leon alçak kapıdan girebilmek için eğildi. Svalu şiltesinin üstünde yatıyordu. Diğer 3 post yüzücü daire şeklinde etrafına oturmuşlardı. Yılanın cesedi de yanlarındaydı. Parçalanmış olduğu halde Manyoro'nun haklı olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Fazla büyük olmayan siyah bir mambaydı. Sadece 120 santim kadardı. Ama tek bir ısırığıyla 20 kişiyi öldürebilecek kadar zehir salgılıyordu. Svalu'yu 3 kez sokmuştu. Svalu peştemalı dışında çıplak sırt üstü yatıyordu. Başı kavisli tahta bir yastıkla desteklenmişti. İkisi göğsünde, biri yanağında 3 diş izi vardı. Gözleri açıktı ama ferleri sönmüştü. Ağzından ve burun deliklerinden beyaz köpükler çıkıyordu. Leon yanına çömelip elini tuttu. Eli soğuktu ama parmakları kıpırdamıştı. Leon kulağına "Huzur içinde git Svalu" diye fısıldadı. "Ataların seni karşılayacak." Svalu'nun parmakları belli belirsiz Leon'un elini sıktı. Sonra hafifçe gülümsedi ve can verdi. Leon bir süre yanında oturduktan sonra uzanıp gözlerini kapattı. Öteki post yüzücülere, "Mezarını derin kazın," dedi. "Üstüne de taş koyun ki sırtlanlar ulaşamasın." Manyoro belli birine hitap etmeden, "Kadın niye Svalu'yu öldürmek istedi ki?" diye sordu. "Yeter artık," diye çıkışan Leon ayağa kalktı. "Futa sadece Futa'dır. Bunun cadılıkla ilgisi yok." Manyoro zorlama bir kibarlıkla, "Bu Vana, öyle diyorsa öyle olsun," dedi. Ama Leon'un yüzüne bakmadı. Leon ana çadıra döndü. Prenses kahvesini bitirmek üzereydi. Leon'u soğuk bir şekilde selamladı. "Ah Zo, nihayet müşterinle ilgilenmek aklına geldi. Minnettarım." "Bağışlayın majesteleri, ilgilenmem gereken küçük bir mesele vardı. Sizin için ne yapabilirim?" "Altın madalyonumu kaybettin. İçinde annemin saçından bir tutam vardı. Benim için çok değerlidir." "Leon, buluruz," diye söz verdi. "En son nerede ve ne zaman görmüştünüz?" "Dünkü büyük avdan sonra. Sen ve adamların hayvanları doğrarken ağacın altında oturup bekledim. Madalyonumla oynadığımı hatırlıyorum o sırada. Orada düşürmüş olmalıyım." "Hemen gidip getiririm." Leon başıyla selam verdi. "Öğleden önce dönmüş olurum." Kadın bir el hareketi yapınca çadırdan çıkıp seyisten atını istedi. Leon'la iz sürücüler yaban domuzu avlanan bölgeye varınca iri ve muhteşem benekleri olan bir erkek leoparın leşlerden kalanları yediğini gördüler. Hayvan koşarak kaçtı ve uzun otların arasında kayboldu. Leon'la iz sürücüler prensesin oturmuş olduğu yere gidip her tarafı aradılar. "Hapana," Manyoro sonunda yenilgiyi kabullenmişti. "Burada hiçbir şey yok." Kampa döndüler. Prensesin hizmetçileri ana çadırın önünde oturmuş el işi yapıyor, kahve içip fısıldaşıyor, gülüşüyorlardı. Leon, "Hanımınız nerede?" diye sorunca bakışıp biraz daha kıkırdaştılar ve omuz silktiler ama cevap vermediler. Leon onları orada bırakıp kendi çadırına gitti. Sinekliği kaldırıp içeri girdi ve prensesi yatağında oturur buldu. Çalışma masası dağınıktı ve üzerindekiler yatağın üstüne dağılmıştı. Av defteri de kadının kucağında açık olarak duruyordu. "Prenses," hafifçe başını eğdi, "maalesef mücevherinizi bulamadık." Kadın boynunda asılı olan madalyona dokundu. Çadırın ışığında madalyonun üstündeki iri elmas parlıyordu. "Hizmetçilerimden biri yatağın altında buldu. Orada düşürmüş olmalıyım." "Bunu duyduğuma sevindim." Kasıtlı olarak av defterine baktı. "Özellikle bakmak istediğiniz bir şey mi var majesteleri?" "Yok aslında, sen yokken sıkıldığım için vakit geçiriyordum. Benim..." Durup Leon'un gözüne baktı. "Avcılığım hakkında yazdıkların dikkatimi çekti de..." Defteri kapatıp ayağa kalktı. Courtney, bugün nasıl eğlendireceksin beni? Ne öldüreceğim?" "Size hatırı sayılır bir leopar buldum." "Beni ona götür." Leopar ölüyken bile güzel ve genç görünüyordu. Yanık altın rengi olan postu bakıra dönüyor, karnının altında yumuşacık bir krem oluyordu. Üzerindeki simsiyah benekleri sanki av tanrıçası Diana'nın parmak uçları yapmış gibiydi. Bıyıkları sert ve parlak beyaz, dişleri ve pençeleri kusursuzdu. Çok az kan akmıştı. Prensesin tek atışı yaban domuzu leşinden kaçarken kalbinde temiz bir delik açmıştı. Hayvanı katırın sırtına yüklerken Manyoro Loikota Leo'nun da duyabileceği bir şekilde "Bu gece de Futa'nın eşini bizi öldürmeye mi yollayacak?" diye fısıldadı. Leon duymazdan gelmiş gibi yaparak aldırmadı. Manyoro abartılı şekilde aksayan bacağıyla katırın ardından yürümeye başlamıştı. O gece yemekte Prenses Leon'a kendi stokundan bir şişe 1903 Louis Roederer kristal mahsulü şampanya açmasını emretti. Yemeğini yerken de daha önce hiç yapmadığı şekilde masanın altından iki kere bacağına dokunmuştu. Leon istemediği halde bedeni kadının hünerli parmaklarına karşılık verdi. Prenses bunu hissedince gülümseyip Leon'u bıraktı. Sonra Heidi'nin kulağına Leon'un duyamadığı bir şeyler fısıldadı, her iki hizmetçi de kıkır kıkır güldüler. Gece Leon av defterine leopar avıyla ilgili bir şeyler yazmaya fırsat bulamadan Luger'in sesini duydu. Defteri bir kenara bırakan Leon, kadının sapıkça tahriklerine kapılmaktan kendini alıkoyamadığını hissetti. Bu kadın herkesi baştan çıkarabilir diye düşünerek kadının arzusunu yerine getirmeye gitti. Ertesi sabah yaban domuzu avına devam etmek üzere giderlerken Prenses Leon'un atına yaklaşıp genç bir kız gibi keyifle sohbet etti. Leon onun ruh halindeki bu ani değişim karşısında yine bocalamış ve arkasından ne geleceğini merak etmişti. Öğrenmek için fazla beklemesi gerekmedi. Prenses, "Ah, domuzları öldürmeyi çok seviyorum," dedi. "Afrika yaban domuzları da çok eğlenceli ama bizim Alban yaban domuzları kadar değil." Leon, "Bizim de daha büyük ve daha tehlikeli domuzlarımız var," diye itiraz etti. "Aberdeer dağlarındaki ormanlarda yaşayan dev yaban domuzları en az 500 kilo gelir." "Hıh," kadın bu sözleri elini sallayarak geçiştirdi. "Beni her türlü avdan daha çok heyecanlandıran tek bir tür vardır." Leon ilgiyle "Nedir o?" diye sordu. "Nadir bulunan bir tür mü?" Kadın keyifli bir şekilde güldü. "Hiç de değil. Polinezya adalarında onlara uzun domuz diyorlar." Leon gözlerine inanamayarak kadına baktı. "Ah Zoo, sonunda anlayabildin." Tekrar güldü. "Bir sürü öldürdüm ama heyecanı hiç azalmıyor. Sana ilkini anlatayım mı Courtney?" "Nasıl arzu ederseniz." Sesi hissettiği dehşetten dolayı boğuk çıkmıştı. "Kraliyet arazilerinden birinde genç bir avlak bekçisiydi. Ben de 13 yaşındaydım. Bakire olduğum halde onu istedim ama evliydi ve karısını seviyordu. Bana güldü. Ormanda çalı horozu avlarken ikimiz yalnız kalınca vurduğum bir kuşu alması için yolladım. 10 adım gitmişti ki tüfeğimin iki namlusuyla birden bacaklarının arkasından vurdum. Kemikleri parçalandı ve bacaklarında sadece sinir ve et kaldı. Çok fazla kan kaybediyordu. Kan kaybından ölene kadar yanına oturup konuştum. Neden onu öldürmek zorunda olduğumu anlattım. Merhamet diledi. Kendisi için değil, pasaklı karısı ve karnında taşıdığı sümüklü çocuğu için olduğunu söyledi. Ağlayıp bir doktor getireyim diye yalvardı. Ona güldüm. Tıpkı kendisinin bir süre önce bana yapmaya cüret ettiği şekilde. Ölmesi neredeyse bir saat sürdü. Kadın rüyada gibiydi. Bir süre sessizce ilerlediler ve sonra masum bir tavırla "Sen asla o avlak bekçisi gibi hayal kırıklığına uğratmazsın beni değil mi Courtney?" diye sordu. "Umarım etmem madam." "Ben de öyle olmasını umuyorum Courtney. Artık birbirimizi gayet iyi anladığımıza göre bana avlayacak iki ayaklı domuzlar bulmanı istiyorum. Benim için bunu yapar mısın?" Leon midesinin bulandığını hissetti ve cevap verirken sesi titredi. "Majesteleri, bu hiç beklemediğim bir şey. Düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var. Benden istediğinizin suç olduğunu biliyorsunuz değil mi?" "Ben bir prensesim, ceza almana engel olurum. Kimse bana ne o avlak bekçisini ne de diğerlerini sormadı. Ben sıradan biri değilim, kraliyet ailesinin bir üyesiyim. Seni korurum. Birkaç kölenin kaybolduğunu kimse fark etmez bile." Atından uzanıp Leon'un kaslı kolunu okşadı. Leon kadının elini itip suratına bir yumruk indirmemek için kendini zor tutuyordu. Kadının sesi alçak ve baştan çıkarıcıydı. Courtney, denemeden o özel avın tadını bilemezsin. Leon sakinleşmek için derin bir nefes aldı ama bu iğrenç şehvet arzusu ve zulüm karşısında tüm duyguları harekete geçiyordu. Sağlıklı düşünemiyordu. Kadının boğazını sıkmak için neredeyse karşı konulmaz bir istek vardı içinde. Daha sonra bu içgüdüsel davranışın göreviyle taban tabana zıt olacağını fark etti. Kendisine ve etrafındakilere ne olursa olsun alabileceği son bilgi kırıntısına kadar almak zorundaydı. Ondan sonra da o bilgilerle kadının çevresindekilere ulaşıp aynı şeyi onlara uygulaması gerekiyordu. Alman aristokrasisine ulaşmak için bu kadın tesadüfen ele geçirdiği bir anahtardı. Kendisi yargıç ya da cellat değildi. O sadece İngiliz askeri istihbaratını oluşturan büyük makinenin minik bir dişlisiydi. Sonunda görevi baskın çıktı. Büyük bir çaba harcayarak ellerini kontrol altına alabildi. Kadının gırtlağına sarılmak yerine ellerini tutup sıktı. Sonra gülümseyip, "Tabii ki majesteleri," diye fısıldadı. "Arzunuzu yerine getireceğim. Ancak bazı düzenlemeler yapmak için zaman tanımalısınız bana." 16 gün sonra safari bittikten sonra Almanya'ya dönmek zorundayım. Beni hayal kırıklığına uğratırsan kızarım, çok kızarım. Sizinde soğuk bir tehdit vardı ve bu Leo'nun o genç Alman avlak bekçisini hatırlamasına yol açtı. Kampa döndüklerinde henüz erkendi. Prenses banyo yapmak için çadırına gitti. Leon da kendi çadırına koşup av defterine amcası için acil bir not yazdı. "Amca, yeni arkadaşım ve onun üst düzeydeki eski ahbapları konusunda saçlarınızı bembeyaz edecek hikayelerim var. Ancak şu anda bu canavarın elindeyim. Eğlenmek için benden ağza alınmayacak bir şey yapmamı istiyor. Hem kendi vicdanımı hem de yasalar bunu yapmama engel oluyor. Fakat onu reddetmek zorunda kalırsam da çok kızacak. Özenle hazırladığınız bilgi kapısını kapatacak. Bu olay gerçekleşmeden diplomatik bir yolla onu İngiliz Güney Afrika'sından gönderecek bir çare bulmanızı rica ediyorum. Saygılarımla, yeğeniniz." Sayfayı koparıp katladıktan sonra safari ceketinin göğüs cebine koyarak ilikledi. Çadırından çıkıp ana çadıra gitti. Giderken kraliyet çadırının yakınından geçtiği için prensesin haydi azarlamasını ve hizmetçinin boğuk hıçkırıklarını duydu. Yola devam edip hizmetkarlar bölümüne gelince Manyoro ile Loikot'u kulübelerinin önünde oturmuş enfiye çekerken buldu. Onun yaklaştığını görünce susmuşlardı. Kimsenin bakmadığından emin olmak için çabucak etrafı kolaçan edip katlanmış kağıdı Manyoro'ya uzattı. "Loikot'u da yanına al. Gidebildiğiniz kadar hızlı bir şekilde Nairobi'ye gidin. Bu kağıdı kar karargahında amcam Albay Ballantyne'a verin. Yolda oyalanmayın, hemen gidin. Bu konuda da amcam dışında kimseyle konuşmayın." Hemen kalktılar ve kulübenin kapısının önünde yere saplanmış olan mızraklarını aldılar. Leon sözlerini pekiştirmek için Manyoro'yu kolundan yakaladı. "Kardeşim," dedi, "hızlı koşarsanız cadı yakında gitmiş olacak." "Endio, embogo." Manyoro haftalardır ilk kez gülümsemişti ve Loikot'la birlikte Nairobi'ye doğru koşarak kamptan çıkarken bacağı aksamıyordu. O gece prensesin çadırına çağrıldığında, "Her iki iz sürücümü de uzun domuz avı için gereken düzenlemeleri yapmak üzere yolladım," diyebildi. Yelkenlileri Victoria Gölü'nde cirit atan bir Arap tanıyorlar. Adam aslında fil dişi ve post dişindeymiş. Ama gizlice başka tür mallar da temin ediyormuş. "Çok heyecanlı, sana güvenebileceğimi biliyordum, Courtney." Prenses koltuğunda kalçasını kaşırmışçasına kıvrandı. "Düşüncesi bile beni heyecanlandırıyor. Adamları ne zaman döner sence?" 5-6 güne kadar burada olacaklarını düşünüyorum. Böylece gitmeden önce sizi bu yeni sporla tanıştıracak bol bol vaktim olur. O zamana kadar kendimizi elimizden geldiğince oyalamamız gerekiyor. Kadın arkasına yaslandı ve binici elbisesinin eteklerini dizlerine kadar çekti. "Eminim sen beni oyalayacak bir şeyler bulursun."